Değerli dinleyenler, Ocak ayının son programındayız. Salı gününde. Hocam programımıza yine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Geçtiğimiz haftalarda Almanya, Hollanda ve Belçika'yı konuşmuştuk. Bu hafta Ocak ayına damgasını vuran Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısını konuşacağız. İslamofobi üzerine konuklarımız olacak. İslamofobi ve düşündürdükleri adına yine sohbetimizi sürdüreceğiz. Değerli dinleyenler, ben kelimeyi kullanmaktan bile çok hoşlanmıyorum ama İslamofobi diye bir kavram türedi. 2000'li yıllarda özellikle bunu oldukça duyduk. Türkiye'nin en fazla göç verdiği ülkeler arasında olan Almanya ve ardından Fransa'da son zamanlarda içinde barındırdığı İslamofobi ile mücadele etmeye devam ediyor. Bunun üzerine konuklarımız olacak. Fransa'dan Arzu Çakır telefon hattımızda. Arzu Hanım, programımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Fransa'daki Charlie Hebdo saldırıları ve sonrasındaki İslamofobinin bu kavramın üzerine düşündürdükleri adına programımızda sohbet edeceğiz sizinle. Hemen sözü size bırakalım.
Evet, bugün ilginç bir gün. Bugün tesadüf tabii. Auschwitz kampında Yahudilerin soykırıma uğradığı Auschwitz kampının özgür bırakılmasının, esirlerin serbest bırakılmasının 70. yıl dönümü kutlanıyor, anılıyor daha doğrusu bugün. Cumhurbaşkanı François Hollande burada İslamofobi ve antisemitizm konusunda bir konuşma yaptı. Bundan sonra Charlie Hebdo olayını da tabii hızlandırdığı bir süreç var Fransa'da. İslamofobi atakları, İslamofobi kelimesini kullanmak ne kadar doğru mu? Ama İslam karşıtı camilere yapılan, Müslüman vatandaşlara karşı yapılan saldırıların sayısında çok ciddi bir artış olduğu tespit edildi. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bu konuda çok yoğun önlemler aldı. Bu 3 haftada olanları kısaca özetlemek istiyorum hızla. Çok yoğun önlemler alındı. Bütün ibadet birimlerinin, bütün ibadet mekanlarının önünde askerler ağır silahlarla bekliyorlar. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı bütün okullarda, kreşlerde küçük çocuklar bile askeri koruma altında şu anda okul dışlarında. Görülen korkunç bir manzara maalesef. Fransa yara aldı Charlie Hebdo saldırısından sonra. Ciddi anlamda bir İslamofobi atakları artışı oldu. Bunu sayısal olarak da ifade etmek mümkün. Zira İslamofobi'yi izleyen Paris Camii'nde ve Fransa İslam Konseyi'nde İslamofobi olaylarını izleyen bir örgüt var. İzleme komitesi var. Bu komitenin verdiği rakamlara göre örneğin son 3 haftada yapılan, son 15 günde hatta yapılan İslam karşıtı saldırılar 2014'ün tümünde yapılan saldırılardan daha fazla. Sayısal olarak söyleyecek olursak 2 haftada 128 saldırı yapıldı son 2 haftada. Cami önlerinde duvar yazıları, Müslüman kişilere saldırı ve tehditler ve hakaretler şeklinde yapılan suç duyurular çerçevesinde toplam örneğin 33 eylem, 95 de tehdit olarak özetleniyor bu 128 saldırı. 2014 yılında bu saldırı sayısı yılın tamamında 133 idi. 2013 yılında 226 saldırı kaydedilmişti. Dolayısıyla 2014'te %41 azaldı diyerek seviniliyordu. Fakat Charlie Hebdo saldırılarının ardından ciddi bir artış gerçekleşti. Hem İslamofobi hem de antisemitizm anlamında çok ciddi Fransız toplumu tartışıyor. Ciddi bir toplumda ciddi bir tartışma söz konusu. Bir taraftan Müslümanların bir IŞİD gibi çeşitli örgütlerin ya da bu tür saldırıları gerçekleştiren kişilerin arkasında durmaması gerektiği çağrısı yapılıyor ki Müslümanlar daha önce Fransa'da yürümek zorunda kalmışlardı. Bu saldırıları desteklemedikleri yolunda eylemler yapmışlardı Fransa'da. IŞİD'in Fransız rehineleri öldürmesinin hemen ardından ama daha sonra 7 Ocak'ta bilindiği gibi Charlie Hebdo saldırısı oldu. Müslümanlar yeniden kendilerini ifade etmek zorunda bırakıldılar. Bütün Müslüman dernekleri, bütün camiler, bütün din temsilcileri bu saldırıyı kınadı. Dolayısıyla Fransa'da şimdi bu iki kavramın yani İslam'la bu saldırıların ayrışması yolunda düzgün bir gidiş var diyebiliriz. Doğru bir tartışma yapılıyor ancak tabii bir taraftan da İslamofob bu tür saldırılar iki tarafı birden ateşliyor. Fransız toplumundaki radikal çevreleri, radikal entegrist çevreleri, aşırı sağ çevreleri de tabii tetikliyor. Dolayısıyla ciddi bir toplum içerisinde toplumu da hırpalayan aslında ciddi bir İslamofobi ve antisemitizm tartışması beraberinde gidiyor diyebiliriz.
Evet Arzu Hanım, şimdi 1980'lerde adından söz ettirmeye başlayan bir kavram İslamofobi, İslam karşıtlığı ya da İslam korkusu şeklinde anılıyor. 2000'lerde özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra tekrar uyuyan dev uyandı diyebiliriz herhalde. Peki bu ilk olarak bu Huntington'ın medeniyetler çatışmasında öne sürdüğü bir kavramdı. Bu çatışma gerçekten medeniyetler çatışması ortaya çıkmış mıdır ya da çıkacak mıdır? Sizin öngörünüz nedir Fransa için?
Fransa biraz daha sağduyulu yaklaşıyor diyebiliriz bu duruma. Çünkü hükümet, yani iktidar ve devlet yöneticileri anlamında bütün Müslümanlar bizim vatandaşlarımızdır. Eşit haklara sahip vatandaşlarımızdır. Onlar bir herhangi bir Fransız kadar aynı haklara, eşit haklara sahiptir mesajı verilmeye çalışılıyor. Bu tür saldırılara karşı saldırılar kınanıyor ve çok sert tavır alınıyor. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande önümüzdeki ay Şubat ayında meclise bir yasa getirecek. İslamofob hakaret içeren, yani bir dine hakaret içeren kelimelerin daha ağır cezalandırılmasını içeren, İslamofob atakların ya da işte antisemitizm de bugün açıkladı, aynı çerçeveye koydu. Bu tür atakların daha ağır cezalandırılması, affedilmemesi için daha sert yasal tedbirler almayı düşünüyorlar. Dolayısıyla saldırının şoku atlatıldıktan sonra, doğru bir tespit söylediğiniz, 11 Eylül saldırıları, bu da Fransa'nın 11 Eylül'ü diye değerlendirildi biliyorsunuz. Beklenen şu ki, Front National, yani aşırı sağ parti, oylarını önümüzdeki seçimlerde ciddi oranda artıracak. Fakat hükümetin verdiği mesajlar, birlik mesajı, Müslüman toplum, burada yaşayan Müslüman topluluk tarafından da algılanmış görünüyor ve Müslüman topluluk son derece sağduyulu bir görüntü arz ediyor. Bir takım olaylara karışan, örneğin Charlie Hebdo olaylarının reddedilmesi için okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Fakat bazı okullarda bazı öğrenciler, örnek olarak, ben Charlie Hebdo değilim, ben Kuaşi'yim diye ayağa kalkarak reddettiler. Yani öldüren insanları savunan bir takım gençler ortaya çıktı. Bu da Fransa'da okullarda laiklik ve bir arada yaşama kültürünü ne kadar aşılayabiliyoruz tartışmasını yarattı. Dolayısıyla Fransız hükümeti bir taraftan okullarda laiklik ve bir arada yaşama kültürü derslerini artırıyor. Diğer taraftan yasal önlemleri artırıyor. Bir başka taraftan bütün okulları, ibadet yerlerini koruma altına alarak güvenlik anlamında önlemler alıyor. Bir diğer taraftan da hükümet olarak barışçıl bir söylem izliyor. Şu anda tansiyon birazcık düşmüş görünüyor. Fakat tehdit geçmiş değil. Daha dün bir ses kaydıyla Fransa yeniden tehdit edildi. Suriye ve Irak'taki operasyonlara katılması nedeniyle saldırılar devam edecek Fransa'ya şeklinde IŞİD tarafından bir tehdit geldi yeniden. Dolayısıyla bir taraftan da böyle bir tehdide karşı güvenlik ve önlem alma görevi var hükümetin. Toplum gerçekten gergin. Bir ciddi saldırılar, örneğin cami önlerinde kesik domuz başları, kanla yazılan bir takım İslamofob söylemler vesaire. Bunlar tabii çok ciddi anlamda burada yaşayan barışçıl Müslüman toplumun toplumu ciddi anlamda endişelendiriyor. Fakat bir taraftan da şunu görüyor ki Müslümanlar, önlemler alınıyor. Hem güvenlik anlamında hem söylem anlamında ortak yaşama mesajı veriliyor. Şimdilik birazcık yatışlı diyebiliriz, fakat nasıl gelişir, bu saldırılar artar mı? Son 15 günde arttığını biraz önce anlattım. Bu saldırılara bir önlem alınabilir mi? Çünkü çözümler çok uzun vadeli. Bugün ve yarın hemen indirilebilecek, çözülebilecek sorunlar değil. Uzun vadeli, eğitim de dahil olmak üzere pek çok alanda atılacak adımlarla sağlanacak uzun vadeli çözümler söz konusu. Müslümanlar şu anda kendilerini ne kadar güvende hissediyorlar? Tabii bu önemli bir soru işareti. Fakat alınan önlemler gösteriyor ki burada özellikle terör saldırılarına ya da herhangi bir dine yapılan nefret saldırılarına izin verilmeyecek, hem yasal olarak hem de güvenlik anlamında. Bu biraz olsun tabii şeyleri biraz olsun rahatlattı Müslüman toplumunu, ama ne kadar devam eder bir başka saldırı, bir başka nefret söylemine kadar, şimdilik sakin görünüyor. Fakat evet, bu yarın böyle olacağı anlamına da gelmiyor tabii. Herkes gergin bir bekleyiş içerisinde bu
kafalar
olayın nasıl
karışık
yaşayacağını,
anladığımız
nasıl gelişeceğini
kadarıyla.
herkes merakla gözlemliyor açıkçası toplumda.
Evet, özellikle çok kültürlülüğüyle övünen Batı'nın bu konuda üzerine sorumluluklar düştüğünü de söyleyebiliriz sizin söylemlerinizden yola çıkarak. İslamofobi olaylarına karşı belki de birkaç yasal düzenleme gerçekleştirilebilir diyelim. Kısa bir aranın ardından Arzu Çakır'la sohbetimiz devam edecek.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Programımızdaki birlikteliğimiz devam ediyor. Arzu Çakır Fransa'dan telefon hattımızda İslamofobi üzerine konuşuyoruz. Özellikle Ocak ayında 7 Ocak 2015'te Fransa'da gerçekleştirilen saldırılardan yola çıkarak sohbetimizi genişletiyoruz. Ben İslamofobi üzerine birkaç noktaya değinmek istiyorum. Arzu Hanım'a bir soru sormak istiyorum öncelikle. Hocam kökeni Endülüs'ün fethine kadar inen bir kavram aslında bu. 11 Eylül saldırılarıyla da demin de dediğimiz gibi uyuyan dev uyandırılmış oldu belki de. Benim merak ettiğim şu, yani notlarım arasında çok fazla olay var. İşte 2005 yılında Danimarka'da yaşanan bir karikatür krizi var. Bunun üzerine Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'da bazı gazeteler bu karikatürü destek amaçlı da gazetelerinde yayımladı. Daha sonra tepki olarak elçilik yönlerinde bayraklar yakıldı. İşte 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ardından Hollanda'da yine bir kısa film, İslam dinine hakaretler içeren bir kısa film çekildi. 11 Eylül 2010'da Amerikalı bir rahip Kur'an yakma günü ilan etti. Yine buna çok tepki aldığı için öncelikle bu fikirden vazgeçip sonra tekrar bir Kur'an-ı Kerim'i yaktığı için Afganistan'da tepki olarak 8 tane Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü. Günümüze doğru yaklaştıkça 2012'de Almanya'da sünnet kasten adam yaralama suçu sayıldı öncelikle. Sonra yine bu karardan vazgeçildi. En son olarak da işte Müslümanların Masumiyeti isimli bir film çekilmişti. Bunun üzerine de Libya'da yine 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve 3 Amerikalı diplomat linç edilerek öldürüldü. Ardından da bu yıl yaşanan Fransa'daki saldırılar. Yine onun arkasından işte düzenlenen yürüyüşler, Türkiye'de yansımaları oldu bu olayların. Aslında İslamofobiyi besleyen provokasyonlar diye düşünüyorum ben ama yani İslamofobinin Batı tarafından tetiklendiğini, aslında kendi kendini besleyen bir olay olduğunu göstermez mi bunlar? Arzu Hanım, siz ne düşünüyorsunuz?
Aslında eğer Batı böyle bir tavır içerisine girerse kendi bindiği dalı kesmiş olur. Çünkü
aynen,
sadece
evet.
Fransa'da 5 milyon Müslüman yaşıyor ve korkunç bir politika olurdu böyle bir yolda giderse. Tabii bunun ötesinde toplumdaki somut verilere baktığımızda aslında Fransa'da İnsanlar bir arada yaşamaya çalışıyorlar, sağduyuyla bir arada yaşamaya çalışıyorlar. Hukuk temelinde, hukuka güvenerek, haklarına güvenerek bir arada yaşamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla tabii bu son zamanlarda sizin saydığınız bu olayların hepsi 11 Eylül ve daha sonra Irak'ın işgaliyle gelişen bir süreç ve gerçekten tehlikeli bir süreç. Charlie Hebdo saldırısı olduğunda biz de bunu dile getirmiştik ve ben aynen şöyle söylemiştim, bunun İslamofob insanların işine yaramasından endişe diyorum, çok ciddi anlamda Fransız toplumunda demiştim. Fakat gelişmeler, Müslümanların sağduyulu tavrı buna çok fazla, açıkçası bu oyuna çok fazla düşmedi. O yüzden biraz sakinleşti, belki de yorumunu yapabiliriz. İslamofob söylemler, biraz söylemeler, yani İslamofob kişiler biraz zihinlerini saklamak zorunda kaldılar. Şimdi biraz daha sessiz sakinler. İki kitaptan örnek vermek istiyorum. Fransız toplumunu hırpaladı bu iki kitap. Çünkü çok ciddi anlamda tartışıldı. Birincisi Erik Zemmour adında Fransız intiharı diye adında İslamofob bir yazar, gazeteci yazar. Çok ciddi İslamofob ve aşırı sağ olmasıyla tanınan bir yazar. Bu adam son yazdığı Fransız intiharı kitabında ciddi anlamda Müslümanlarla ilgili son derece yanlış bilgilere dayanan, işte Müslüman nüfusunun çok yakın süre içerisinde Fransa'yı ele geçireceği, doğurganlık oranının fazla olduğu vesaire şeklindeki sahte rakamlara dayanarak, bu da gösterildi Fransız toplumunda, bir kitap yazdı ve bu kitap 400 bin 500 bin sattı daha ilk birinci haftasında, yaklaşık 2 ay önce basıldı bu kitap. Bu bitmedi, bu biraz toplumu hırpaladı, bu insanlar, aydınlar tartıştı ama son derece sağduyulu aydınlar da tabii bu kitabın ne kadar saçma rakamlar üzerine oturtulduğunu ispatladı tabii Fransız aydınları. İkinci kitap Michel Welbeck adında çok değerli bir yazar, Goncourt ödülü kazanan Fransa'nın Nobel'i diyebiliriz. Değerli bir yazardan geldi. Michel Welbeck'ten geldi. Welbeck'in yazdığı roman şaşırttı herkesi. Bu romanda da Fransa'da bir cumhurbaşkanının Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğu hayal ediliyor 2022 yılında. Sümisyon, yani baş eğme adında bir kitap ve Fransızların giderek Müslümanlara baş eğdikleri, Cumhurbaşkanı'nın bir Müslüman olduğu, ülkede işte herkesin kadınların kapanmak zorunluluğu getirildiği, eve kapatıldığı, işte dört evlilik vesaire şeklinde pek çok uçuk senaryoya dayalı bir roman yazıyor Michel Welbeck. İşte bu hemen Charlie Hebdo saldırısından 3 gün önce geldi. Aynı gün çıktı bu kitap. Kitap evlerinde bu kitap etrafında çok ciddi Fransız aydınları da karşı çıktılar ve Michel Welbeck'i suçladılar toplumdaki hassas duyguları körüklemekle. Dolayısıyla bu tartışmalar yapılacak, yapılıyor. Bütün Avrupa'da, dünyada yapılıyor. Fransa'da da olacak. Fakat buna karşı çıkan insanların sayısı da az değil Fransa'da. Belki biraz Fransa'nın özelinde bir durum bu. Gerçi Almanya'da da Pegida'ya karşı yürüyüşler vesaire oldukça yükselmeye başladı. Bir grup, özetle şunu söyleyebilirim. Bir grup bunun bir Charlie Hebdo olayında, 11 Eylül olayında bir aydınlanma sürecine vesile olmasını umut ediyor. Yani bu konunun toplumlarda tartışılması ve toplumların birbiriyle barışarak, birbirini anlayarak bir arada yaşamasına hizmet etmesini umut ediyor. Diğer bir grup ise, ki aşırı sağ grup, bütün bunlardan çıkar elde edip bir dahaki seçimlerde Fransız toplumunu bu kaygılarla korkutup bir dahaki seçimlerde çok yüksek bir oy almayı hedefliyor. Zira Front National Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %25 gibi bir oy alıp birinci parti gelmişti, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu iki kamp arasında ciddi bir çekişme var Fransız toplumunda. Şimdilik sağduyuyla devam ediyor tartışmalar ama geride görünen de aşırı sağın giderek oylarını yükseltme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Fransa tartışıyor. Gerçekten çok birbirini de iyice gererek, çekiştirerek, acıtarak hatta bu konuyu tartışıyor. Umuyoruz ki bu tartışmalardan Müslümanların da huzur içerisinde bir diğer toplumlar, bir diğer toplumda olduğu gibi, bir karşı toplumlarda olduğu gibi birbirini anlayarak huzur içerisinde yaşayacağı bir ortam yaratılacaktır, çıkacak durumu diyorum. Çok aktif, çok tartışılan, çok sıcak bir süreç içerisindeyiz açıkçası.
Evet, çok haklısınız. Ben bu arada bu noktada bir iki kuramsal söz de etmek istiyorum. Aslına bakarsanız, yani Müslümanlar olmasaydı bu toplumlarda böyle modernitenin sonuna yaklaşırken, böyle postmodernci falan değilim ama yani gerçek bazı şeyler var. Yaklaşırken böyle sürekli hasım, düşman yaratma alışkanlığı çok hızlı bir şekilde gelişti. Bunun da sebebi kimlikler üzerinden yapılan politikalardır. Yani bundan 30-35 sene önce başlayan, özellikle de tabii Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra yeni hasım ortaya çıkarma kaygısına düşen bu neoliberal yaklaşım birçok yerde özgürlüklerin yanlış anlaşılmasına da neden oldu. Yani özgürlük sadece kimliğin böyle özgürce ifadesinin ötesinde bir cumhuriyetçi özgürlük, ki bu Fransa açısından çok önemli bir kavramdır. Hani belki Almanya için aynı şeyi söyleyemeyebilirdik ama dolayısıyla şaşırtıcı bir gelişme oldu. Şimdi bu 11 Eylül'den veya başka şeylerden sonra bahsedip bir nevi mazeret de aramamak lazım. Yani bugün Müslümanlar olmasaydı başkalarına dönecekti bu iş. Yani işte ne bileyim uzun saçlılara kızarlardı, kadınlara kızarlardı. İşte ne bileyim, bulurlardı mutlaka birilerini hasım olarak ortaya çıkarırlardı. Dolayısıyla burada bir şey var, yani sistemin özünde bir yanlışlık var. Tabii Müslümanlara dönmesinin bu şeyin, yani bu tepkiselliğin tabii belli sebepleri var. Yani bir kere kalabalıklar, aykırı görünüm arz ediyorlar, toplumda farklı davranıyorlar diye düşünülüyor. Halbuki ortak yanları insanların çok daha fazladır. Yani birbirlerinden farklılıklarından çok daha derinlerde olan ortak yanları var. Tabii bu arada bu insanların bu üst yapı şeyleriyle, kültürel değerlerle, şunlarla bunlarla falan filan damgalanması, değerlendirilmesi falan son derece yanlış, tehlikeli bir şey. Mesela işte bu bahsettiğiniz Arzu Hanım, kitapların öncüsü Hollanda'da Hirzi Ayan Ali, yanılmıyorsam ismini yanlış söylemiyorsam, onunla başladı. Arkasından Almanya'da işte şey demiş biliyorsunuz, orman şu şeyin baltanın sapı keşke benden olmasaydı dedirtecek şekilde Necla Kerek ve dostları tarafından yayınlar yapıldı. Yani o İslam fobisinin ötesinde İslamiyet'e karşı ve Müslüman inancına sahip insanlara karşı düşmanlık yaratma arzusuyla, bir de böyle işte medyatik olma, para kazanma falan filan dürtüsüyle hareket eden insanlar. En sonunda Sarrazin diye bir adam çıktı ki, yani üstelik de sosyal demokrat falan diye de tanınan bir insan. Ve şeyinden bir türlü vazgeçmiyor. İşte Ralph Giordano'lar, şunlar bunlar, bir sürü yazarlar var. Bunlar da bunu tabii körüklüyorlar. Yani şey var biliyorsunuz, Politically Incorrect diye bir site var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bütün Avrupa'da var.
Evet.
Yani o Politically Incorrect İngiltere'den neşet eden, ondan sonra işte o cinayetleri işleyen terör hücresi NSU'nun örnek aldığı insanlar da İngiltere'de, yani Kuzey Londra'da işte işte Türklere karşı falan, işte dediğim gibi, yani Türkler olmasa bir başkalarına karşı. Dolayısıyla bir toplum içerisinde dayanışmayı, işte kardeşliği, işte işte fraternite, legalite falan egalite falan, bunları ortadan kaldıran ciddi bir düzen değişimi yaşandı. Yani yaşanmaya da devam ediyor. Bunun ben aşılacağı kanaatindeyim, doğrusunu isterseniz. Yani fazla teorik olmak da istemiyorum ama bunun aşılması belki hemen olmayacak. Biraz sıkıntı yaşanacak. Burada çok soğukkanlı olmak lazım. Çok şey etmemek lazım. Yani tepkiler çok ölçülü olmalı. Tabii tepkisiz kalınması söz konusu değil. Demokrasi çünkü evet, meselesi haline gelmiş vaziyette. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni son derece sarsan işler bunlar. Yani bırakın hani Fransa'dan bütün Türkler, Cezayirliler, Faslılar falan gitmiş olsa, Fransızlar kendi kendilerine kalsalar ki mahvolurlar öyle bir şey olsa, bu zihniyetle kendi demokrasilerini sürdürmeleri mümkün değildir. Yani bu tamamen yanlış bir şey. İşte dediğim gibi, yani modernleşmenin, modernitenin sonuna yaklaşırken böyle hastalıklar devam ediyor. Bu da tabii işte yanlış teşhislerden, yanlış ne bileyim empoze edilmesinden bazı şeylerin kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Ama bir süre daha bunlarla yaşayacağız.
Yani aslında şey diyebilir miyiz hocam? Kolay olanı yaşamak yerine zor olan seçiliyor. Yani ortak noktaları ortaya çıkarmak yerine zor olanı, aslında farklı olanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
Şimdi o cazip. İnsanın doğasında var öyle şey. Kışkırtmalar, çatışmalar, ondan sonra oradan bir bir yere varabilme falan şeysi. Öbür türlü soğukkanlı olmak lazım. Böyle şeyler, yani kimlik üzerinden yapılan, dinsel kimlik olsun, etnik kimlik olsun, insanı bir yere götürmüyor. Hani hele dini kimlik inançtır. Yani inancın tartışılacak tarafı yok. Nesini tartışacaksınız? İnanç bu. Yani yanlıştır evet, senin inancın evet, diyemezsiniz. Öbürü de kendisine ait olduğu, ait hissettiği etnik kimliğin dışında görmek istemiyor. Onunla da tartışamazsınız. Burada işte önemli olan işte aslında Fransa için çok daha mümkün olduğunu düşündüğüm bir cumhuriyetçi yaklaşıma, yeniden bir yorumla, yeni yorumlu bir cumhuriyetçi yaklaşıma ihtiyaç olduğudur. Bilmiyorum. Yani uzaktan böyle görüyorum.
Evet, Fransa üzerine çok küçük bir ekleme yaparsak değerli hocam, gerçekten hukukun baz alındığı, insan haklarının ve hukukun temel alındığı bir ortamda bir arada yaşamanın daha kolay olduğunu gözlemledik. Burada yaşadık hep beraber son yıllar hariç. Aşırı sağın artması vesaire, yükselmesi, bunların tabii tek nedeni toplumsal, sosyal nedenler değil, inanç tartışmaları ve İslamofobi tartışması değil, tabii ekonomik krizle beraber pek çok şey alt üst oldu. Avrupa'nın yaşadığı ekonomik kriz pek çok kötü, yani Pandora'nın kutusunu açtı açıkçası. Pek çok kötü düşünceyi su yüzüne çıkardı. Ve örneğin Fransa genelinde Fransa'nın en büyük günahı banyolere istif ettiği, çok küçük işsizlik yardımlarıyla, kira yardımlarıyla banyolere istif ettiği çocuklar burada Fransa'nın en büyük hatası. Çünkü hem IŞİD'e katılan hem bu saldırıları gerçekleştiren bütün çocukların özgeçmişine baktığınızda bu çocukların ya ailesel sorunları olan, ana babası boşanmış ya da ciddi ekonomik sorunlar altında yaşayan, sosyal konutlarda yaşayan, eğitimi yarıda bırakmış ya da eğitim almamış çocuklardan oluştuğunu görüyorsunuz ki Fransa'nın bence en büyük günahı bu. Bu çocukları banyolara istif ederek bu sorunu kapatmayı belki düşündü, bu maddi yükten belki kaçmayı düşündü ya da sosyal yükü üzerine almadı. Bu çocukları kapalı gettolarda büyümeye, yani yabancılar sorunuyla, entegrasyon sorunuyla kapalı gettolarda büyütmeye mahkum etti ve bu çocuklar ilk dünyayı sorgulamaya başladıklarında ben kimim, burası neresi, bu Fransa niye beni buralara tıktı, asıl gerçek olan nedir sorularını sorduğunda ise zaten karşısında onu hemen alıverecek pek çok hareket, pek çok internetin de yardımıyla pek çok akım var. Dolayısıyla bu çocuklara Fransa'nın en büyük günahı budur bence. Para da azaldıkça, paylaşılan pasta da azaldıkça, aşırı sağ düşüncelerde Yunanistan'a bu aşırı sol olarak, radikal sol olarak ortaya çıktı. Fransa'da aşırı sağ olarak, Fransa gibi bir ülkede ortaya çıkıyor maalesef. Bütün gizli düşünceler, Pandora'nın kutusundaki bütün kötü düşünceler yavaş yavaş vücut bulmaya başladı toplumda. Fakat Fransa bu sancılı tartışmayı yapacaktır. İfade özgürlüğü hala Fransa'da sürüyor. Herkes eteğindekini döküyor yavaş yavaş. Dolayısıyla eğer sağduyulu bitimi devam ederse de siz de dediğiniz gibi belki Avrupa ülkelerinin pek çoğundan daha olumlu bir noktaya ulaşacak kapasitesi vardır. Ama dediğim gibi seçimler, seçim ortamı, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bütün bunlar belirleyici olacak bu gidişatta diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Arzu Çakır programımıza katıldığınız için. Biz yeniden buradan biliyorum, gördüğümüz kadarıyla aktarabiliyoruz. Siz Fransa'da olayların yaşandığı yerden bizlere gördüklerinizi, duyduklarınızı aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de iyi günler diliyorum Arzu Hanım.
İyi günler.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Fransa'daki Charlie Hebdo saldırısı üzerinden İslamofobi ve düşündürdükleri üzerine sohbet ediyoruz. Arzu Hanım'a veda ettik. Şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Ayhan Kaya var, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Doktor Can Ünver hocamız da burada bizimle birlikte.
Merhabalar.
Merhaba Ayhan hocam.
İslamofobi üzerine konuşuyoruz hocam. Sizin söyleyecekleriniz, aktaracaklarınızı hemen dinleyelim.
Evet, bu İslamofobiya meselesi tabii ki modern zamanların önemli meselelerinden bir tanesi. Özellikle de giderek neoliberal bir dünyada yaşadığımızı, kaynakların bölüşümünün, paylaşımının giderek zorlaştığı, refah devletinin giderek sekteye uğradığı bir zamanda, özellikle yoksul olan kitlelerin, unutulmuş, dışarıda bırakılmış kitlelerin hayatlarının giderek zorlaştığını görüyoruz. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok yerde, hatta kendi ülkemizde zaman zaman bu tür grupları çok dezavantajlı hayatlar sürdürdüklerini, idame ettirdiklerini biliyoruz. Charlie Hebdo olayı üzerinden tabii biz Türkiye'de İslamofobi meselesini biraz konuşmaya başladık ama çok böyle kısaca İslamofobi'nin modern zamanlardaki geçmişine baktığımız zaman ben özellikle 1974 yılındaki petrol kriziyle birlikte batılı toplumların bu ortaya çıkan krizin müsebbibi olarak Arap ülkelerini, Müslüman ülkelerini ve onların uzantısı olarak kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanları gördüklerini biliyoruz ve ondan sonra da Müslümanlara yönelik bir takım ön yargılı faaliyetlerin, anlatıların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Daha sonra da yine hepimizin hatırlayacağı üzere İngiltere'de özellikle Salman Rushdie olayı, bu Şeytani Ayetler kitabı, onun yayınlanması ve o çerçevede bir takım çatışmalar vardı. Tabii ki burada milat 2001 yılında 11 Eylül'de yaşanan saldırılardı, İkiz Kuleleri'ne yapılan saldırılardı ve ondan sonra da yeniden gözlerin Müslümanlara, Müslüman kökenli insanlara döndüğünü ve çoğu zaman da bu değerlendirmelerin önyargılı olduğunu düşünüyoruz. Ta ki 2011 yılında Norveç'te büyük bir katliam yaşandı hatırlarsak, evet, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Breivik isimli bir Norveçli genç kendi yurttaşı olan 79 sosyal demokrat genç insanı katletti. Evet. O nokta aslında İslamofobiyanın bittiği noktadır Avrupa Birliği'nde. En azından kesintiye uğradığı noktadır. Çünkü öyle bir şey ortaya çıktı ki bu İslamofobik söylemi üreten devletler, siyasal partiler, medya bu söylemin aslında ne kadar büyük zararlar yarattığını gördüler. Çünkü öyle bir noktaya gelinmişti ki bir kişi çıktı ve Norveç'in, Avrupa'nın giderek İslamileştiğini varsayarak bu İslamileşmeye çanak tuttuğunu düşündüğü 79 tane sosyal demokratik genç insanı katletti. Ondan sonra da biz İslamofobiyi çok da fazla konuşmadık aslında. Daha çok Avrupa'da yaşanmakta olan iktisadi krizi konuştuk. Ta ki IŞİD ile birlikte, Suriye'deki gelişmelerle birlikte, özellikle bu Avrupa'dan devşirilen cihadist insanların yeniden kendi ülkelerine dönmeye başlamalarıyla birlikte o ülkelere bir takım korkular verdiğini gözlemledik ve ondan sonra yeniden biz bu tartışmalara girmiş durumunda bulunduk. Tegi de bunun en son örneğiydi. Dolayısıyla bu kısa değerlendirmeden sonra ben bugün Avrupa'da yaşanan gelişmeleri 11 Eylül'ün bize dayattığı siyasal kültür üzerinden değil de başka bir takım sorunlar üzerinden, başka bir takım olgular üzerinden değerlendirmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada öldürülen 17 insan var, bir şekilde katledildiler. Tabii ki onun başka nedenleri vardı. Kouachi kardeşleri teröre iten, dışlanmışlık hisleri çok belirgin hislerdi. Bu çerçevede tartışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor ama yani benim burada özellikle dinleyicilerime şu konuda bir mesaj vermeyi uygun buluyorum, müsaade ederseniz. O da değerlendirmelerimizi yaparken biz genellikle hep şu değerlendirme yapıyoruz. Batı'da çok böyle sert şarkiyatçı oryantalist bir söylem vardır. Bu söylem bütün Müslümanları aynı kefeye koyar, hepsini radikal olarak değerlendirir. Ama aynı değerlendirmeye dikkat ederseniz biz de kendi tartışmalarımızda yaparken farkında olmadan kullanabiliyoruz. O da bütün Batı'yı aynı kefeye koymak ve şarkiyatçılığın karşıtı olan bir garbiyatçı söylem üretmek ya da oksidentalist söylem üretmek. Dolayısıyla bizim değerlendirmelerimiz hakikaten sağlıklı olmak durumundadır. Bu zaten var olduğunu gördüğümüz ayrışmaları pekiştirmek yerine köprüleri yeniden kuran, yeniden inşa eden, Batı ile Doğu arasında, Kuzey ile Güney arasında, farklı dinler, farklı kültürler arasında köprüleri yeniden kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu oksidentalist ve oryantalist çatışmacı retorikten biraz sıyrılmak gerektiği kanaatindeyim. Benim ilk çırpıda özellikle söyleyeceğim, altına çizeceğim noktalar bunlar olacak.
Evet, yani nasıl biz hepimiz IŞİD'ci değilsek Müslümanlar, Batı'daki toplumlarda da çeşit çeşit görüşler var tabii. Ben az önce yayınımıza bağlanan Arzu Hanım'la sohbet ederken hocam, cumhuriyetçi, yeni bir cumhuriyetçi özgürlük anlayışının, yani kimlikler üzerinden politika yapma alışkanlığını ortadan kaldıracak yeni bir cumhuriyetçi özgürlük anlayışının formüle edilmesi gerektiğini söyledim. Yani burada kapsayıcı, kucaklayıcı, ayrışmaları ortadan kaldırıcı ama her halükarda yani herkes kendi kimliğini tabii taşımakla onur duyacaktır. Ama bunun üzerinden bir takım politik çözümlemelere gidilmeyecek şekilde bir yeniden tanım. Bu konuda ne dersiniz?
Yani Can Hocam, tabii ki sonuna kadar katılıyorum size. Fakat bu cumhuriyetçi anlatının, cumhuriyetçi çözüm önerilerinin sadece kağıt üzerinde değil, hayata geçirilecek şekilde yaşanması gerekiyor. Peki, ki unutmayalım, bugün cumhuriyetçilik denildiğinde aklımıza ilk gelen yönetim örneği Fransa modeli. Evet. Fransa modeli çok cumhuriyetçidir, çok eşitlikçidir. Kimlikleri çok fazla önemsemez, şu açıdan önemsemez: bütün kimlikleri, bütün dinleri, bütün etnisiteleri eşit mesafede durma şeklinde anayasal bir tanımlaması vardır Fransa'da. Fakat biz çok iyi biliyoruz ki Fransa bu noktada değil. Pratiğe baktığımızda bugün Fransa'da, mesela ben size çarpıcı bir örnek vereyim. Fransa'da eğer Kuzey Afrika kökenli, Müslüman kökenli bir yurttaş iseniz, Fransız yurttaşı iseniz ve üniversiteyi çok böyle başarılı bir şekilde bitirmişseniz, sizin işsiz kalma olasılığınız %27'dir. Aynı özelliklere sahip bir beyaz Fransız yurttaşının üniversite bitirdikten sonra işsiz kalma olasılığı %5'tir. Arada müthiş bir uçurum vardır. Hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir uçurum vardı. Hani bunları söylüyorum ki biraz da Fransa'daki bu ayrışımını, Fransa'daki bu ayrımcılığın, kurumsalçılığın, kurumsal ırkçılığın, ayrımcılığın farkına varmaları için dinleyicilerimizin. Söylediğiniz şeyler tabii çok anlamlı. Türkiye'de hepimizin bildiği üzere yine cumhuriyetçi bir modeli uygulayan ama hep de kağıt üzerinde kalan bir takım uygulamalar olduğunu görüyoruz. Bu söylediğiniz şeyin hakikaten pratiğe de geçiriliyor olması gerekiyor. Kimliklerin son derece doğal, normal şeyler olduğunu, mutlaka ve mutlaka rahatlıkla sergilenebileceği, ifade edilebileceği demokratik zeminler olması gerektiğini, ama şunu da altını çizelim: kimlik siyaseti ne zaman ortaya çıkıyor? Meşru siyasal zeminlerin kullanılamadığı durumlarda, yani parlamentonun işlemediği durumlarda, egemen medyanın işlemediği durumlarda, egemen medyada Müslüman kökenli insanların Fransa örneğinde mesela kendini ifade edebilecek zeminler bulamadığı durumlarda işte enformal siyaset yapma biçimleri ortaya çıkıyor. O enformal siyaset yapma biçimleri de genellikle etnisite üzerinden oluyor, din üzerinden oluyor ve yer yer de şiddet üzerinden oluyor. Dolayısıyla eğer bir ülkede problem yaşanıyorsa, azınlık olduğunu düşündüğümüz insanlar arasında bu problemler çok belirgin olarak ortaya çıkıyorsa, ben hep o problemlerin aslında devlet kaynaklı olduğunu, çoğunluk kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğunluklar değil midir ki, devlet değil midir ki o grupların meşru siyasal zeminler içerisinden siyaset yapmasını, dertlerini o kanallar üzerinden anlatmasını sağlayacak olan. İşte bunlar olmadığı için, her şey kağıt üzerinde kaldığı için, Fransa örneğinde de olduğu gibi, maalesef biz bu tıkanmaları, biz bu sıkışmaları gündelik hayatta yaşamaya devam ediyor olacağız gibi geliyor bana.
Doğrudur, bu bir meşruiyet sonu aynı zamanda. Doğrudur hocam. Tabii burada iş biraz sosyal bilimcilere düşüyor. Yani evet. Bu işlerin daha farklı bir düzlemde tartışılmaya başlaması lazım. Yani bir bakıyoruz, yani işte o postmodernistler farklı bir istikamette gidiyor. İşte modernite bitmiş değil hocam, bilmiyorum. Yani ben bitti, hala o kanaatteyim. Bitmediği için de yeni söylemlere, yeni tartışmalara ihtiyaç var ki ondan sonra politikacılar, ondan sonra devletler belki bir çeşit bunlardan etkilenecektir diye düşünüyorum yani.
Yani çok haklısınız. Sosyal bilimcilere burada çok önemli bir rol düşüyor. Bakın, sosyal bilimci diyoruz. Yani Sosyal bilimlerde bizim ya da bütün bilimlerde aslında bizim hep altını çizdiğimiz bir nokta var. O da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı gerçeğidir. Bu bir gerçektir. Bu bir saptamadır. Dolayısıyla sosyal bilimcilerin özellikle bilimsel değerlendirmeler yapmak suretiyle küresel olanı, evrensel olanı yakalamak, anlamaya çalışmak, kendi ülkemizde yaşanan problemlerle karşılaştırmalı yöntemler kullanmak suretiyle başka ülkelerde yaşanan problemler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları bulup çıkarmak. Her zaman topluma ayna tutabilmek. Ama bunu da kendi rahatımız pahasına yapabilmemiz gerekiyor. Bazen söylediğimiz şeyler toplumsal kabul görmeyebilir, bazı çevreleri rahatsız edebilir ama bizim sosyal bilimciler olarak, bilim insanları olarak ne pahasına olursa olsun doğruları her zaman söyleyebilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda beni Fransa'daki olaylarda belki de en çok umutlandıran noktalardan bir tanesi. Bu olaylar Sarkozy döneminde olsaydı, Nicolas Sarkozy'nin başkanlık yaptığı dönemde olsaydı ki 2005 yılında İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde banliyö eylemleri oldu. Kuzey Afrikalı gençler, Müslüman kökenli gençler neredeyse bütün banliyöleri yaktı döktüler. Devlete olan kızgınlıkları nedeniyle, devlete olan hınçları nedeniyle adalet duygularını tamamıyla yerle bir olduğu bir dönemde onlar hak arayışına girdiler. Ama Sarkozy ne dedi hatırlayalım. Bunların Taliban'la bağlantısı vardır. Bunların El-Kaide ile bağlantısı vardır. Hemen konuyu dışsal faktörlerle, dış nifaklarla açıklamaya girişti. Ama bu çok da fazla film görmedi. Ama bugün sosyalistlerin yaptığı, Fransa'da, Hollanda'nın yaptığı, yetkililerin, Fransız yetkililerin yaptığı açıklamalar çok aslında metanetli açıklamalar, çok doğru açıklamalar. Bu insanları, Kouachi kardeşleri tanımlarken Fransız terörist diyor. Bakın Müslümanlığına vurgu yapmıyor, radikalizmine vurgu yapmıyor, Fransız terörist diyor. Aynı şekilde Holland açıklamalarını yaparken bu konunun İslam'la hiçbir alakası yoktur diyor. Bunlar çok önemli vurgular aslında. Şu anlama geliyor kısaca. Bu sorun Fransa'nın sorunudur. Bu sorun gettoların sorunudur. Bu sorun dışlanmış insanlar sorunudur. Bu sorun aslında Fransa siyasetinin sorunudur. Bu aslında ne kadar sahiplendiklerini gösteriyor. O yüzden ben hani bu tartışmaları 11 Eylül'ün bize dayattığı siyasal kültür üzerinden değil de Avrupa'da yaşanan ve Avrupalıların verdiği cevaplar üzerinden yorumlamaya çalışmamız gerektiği kanaatindeyim. O yüzden eğer böyle yorumlarsak Türkiye'deki tartışmaların da daha verimli olacağını, daha garbiyatçı bir yaklaşımdan uzak olacağı kanaatindeyim.
Doğrudur hocam, çok haklısınız. Ben bu arada bizim bu yurt dışındaki yurttaşlarımızın veyahut da genel olarak bütün işte İslam inancına bağlı insanların Fransa'da olsun, Almanya'da olsun biz tabii o çağrıyı yapıyoruz, soğukkanlı olmaları gerektiğini, işte yasalara, normlara bağlı olarak yaşamlarını sürdürmelerini. Bu sınavlardan aslında biraz başarıyla da çıkmış görünüyorlar. Yani geçen hafta zannediyorum, evvelki hafta veyahut Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin bir eylemi oldu Almanya'da. Evet. İşte basın yayın organlarının önünde gidip işte şeyler yaptılar, küçük gösteriler yaptılar, dayanışma gösterileri yaptılar. Bunlar tabii önemli şeyler. Yani vallahi yani işte bu ülkelerin demokrasisi açısından da bence ciddi katkı sağlamış oldular diye düşünüyorum.
Can Bey, unutmayalım, 11 Eylül'den sonra bile hatırlayalım, araştırmalarımız onu gösteriyor. 11 Eylül'den sonra Müslüman kökenli insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilmek için medyada, siyasette daha fazla zemin buldular.
Evet.
Ve kendilerinin bir protestan kadar Müslüman, bir Katolik kadar Müslüman olduklarını söylediler. Ve Taliban'la ya da El-Kaide ile ya da IŞİD'le bugün hiçbir bağlantılarının olmadığını, bu şekilde algılanmamaları gerektiği konusunda rahatlıkla bir takım ifadelerde bulundular. Daha fazla siyasete girdiler. Yerel parlamentolarda bu tür şeyleri anlatabilmek için yerel parlamentolarda, ulusal parlamentolarda, Avrupa parlamentosunda kendilerine zemin buldular. Ve unutmayalım ki bu zemini yaratmak için de çoğunluk, Avrupa'daki çoğunluk aslında onlarla birlikte hareket ediyor. Bugün Almanya'da PEGİDA karşıtı eylemlere baktığımız zaman yine Çaleto katliam sonrasında o pazar günü yapılan yürüyüşte yine çoğunluklar bu Müslümanlarla birlikte yani bireysel olarak inancını yerine getiren insanlarla birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu krizler bazen de bir takım fırsat pencereleri doğurabiliyor. Evet. İslamofobiya çok enteresan bir şekilde Müslümanların meşru siyasal zeminleri kullanmak suretiyle kendilerini ifade edebilmeleri için bir zemin de hazırladı aynı zamanda. Yani dolayısıyla krizler bizi bunalıma sürüklememeli. Krizler her zaman sorunları çözme konusunda bir adım daha atabilme fırsatı veriyorlar bize aynı zamanda. Dolayısıyla ben bu olayları da yine bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar eğer insan haklarına hassasiyetle yaklaşıyorlar ise, Müslümanlar olsun ya da Müslüman olmayan insanlar, insan haklarından yanaysak, demokrasiden yanaysak, rahatlıkla özgür ortamlarda kendimizi ifade etme prensibinden yanaysak, ifade özgürlüğünden yanaysak, Avrupa Birliği'nde hangi dinden olursanız olsun size yer vardır. Ha, radikallikleri tabii ki tolere etmiyor. Radikalliklere sıcak bakmıyor. Avrupa'nın da kendi geçmişi var, holokastı var, soykırımları var. Onlara tahammül etmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız da, Türkiye kökenli insanlar da bu şekilde düşünmek durumundalar. Onlar çoğunluktaki insan gruplarıyla, siyasal partilerle ittifak yapmanın yollarını arayıp meşru siyasal zeminlerde siyaset yapmayı, meşru ana akım medya içerisinde kendi sorunlarını, sosyoekonomik, politik, kültürel sorunlarını, etnik sorunlarını ifade etmenin yollarını bulmalıdırlar. Ve şu ana kadar da hakikaten bizim de çalışmalarımız onu gösteriyor. Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5 milyon civarındaki Türkiye kökenli insanların büyük ölçüde bunu başarılı bir şekilde yaptıklarını gösteriyor bize.
Evet, bereket ki öyle.
Evet, evet, aynen öyle.
Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Efendim. İyi çalışmalar diliyorum. Can Bey'e de selamlar. İyi, aynı zamanda dinleyicilerimize de iyi bir hafta diliyorum.
İyi çok günler, teşekkür
ederim. İyi günler Ayhan Hocam.
Sağ olun, sağ olun.
Can Hocam, zamanımızın sonuna yaklaşıyoruz ama Amerika'da yapılan bir anket var. Benim oldukça dikkatimi çekti. Özellikle dindarlığa karşı ön yargının arttığı yönünde bir eğilim saptanmış. Ayrıca İslam'a yönelik korkuların diğer dinlere göre daha fazla olduğu yönünde bir anketmiş. İspanya, Avrupa ülkelerinin İspanya'da %52 gibi bir oran var. Yani bu acaba gerçekten bu tarihin de bu korkuya bir katkısı var mı? Çünkü İspanya benim çok dikkatimi çekti açıkçası. Evet. Ardından Almanya, hemen onun ardından da Polonya geliyor. Bu İslamofobinin Endülüs'e dayanan bir şeyin olması da bu anketle anlaşılır mı acaba?
Şimdi tabii tarihe baktığımız vakit iki ayrı dünyanın bir çatışma geçmişi var. Yani bu Haçlı seferleri var. Onlar evvel işte neyse yaptı. Aynı zamanda neyse Endülüs meseleleri var falan. Bu bir gerçek.
Geçmişten
bu bir gerçek.
Gelen
geçmişte şey var yani. Bu yani. Bu biraz evvel Ayhan hocamızın söylediği gibi işte o şarkiyatçılık da öyle doğmuş vaziyette. İşte buna karşı oksidentalizm, garbiyatçılık var falan filan. Bir çatışma devam ediyor. Yani bu doğrudur. Şimdi bütün mesele bu çağda. Şimdi dedik ya hep böyle modernitenin sonuna yaklaşırken hala bu çatışmanın bu şekilde devam etmesi. Evet. Bu işte anlamsız. Hiç kimseye fayda getirmeyecek. Üstelik de demokrasileri zarara uğrayacak.
Daha da zarar göreceğiniz bir şey.
Yani onun için farklı yorumlara artık biraz geçmişe de takılmadan yaklaşmamız lazım yani. Tarihi kan davalarıyla bir yere varamıyorsunuz.
Evet, sürekli aynı konunun içinde dönüp duruyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben
siz de programımıza katıldınız. Değerli dinleyenler, bugün bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Programımızın tekrarını yine bu gece dinleyebiliyorsunuz. İki haberlerinin hemen ardından. Ayrıca biz burada.blogspot.com'dan da tüm yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Haftaya salı günü aynı saatte 14 haberlerinin hemen ardından Şubat ayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.